Ayrım 9, sayfa 118. Profesör Holmes'a yiyecekmiş gibi baktı. İşte cevap. İki elini masaya dayayıp öne doğru eğildi. Şimdi beyefendi, çok şüphe uyandırıcı bir pozisyonda bulunuyorsunuz gibi görünüyor. Holmes omuzlarını silkti. Gereksiz yere zamanınızı aldığım için gerçekten üzgün olduğum dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Yüzünde tarif etmesi zor, şeytani bir ifadenin belirdiği, yaşlı adam, avazı çıktığı kadar bağırdı. Yetmez Bay Holmes. Konuşurken kapının önüne geçerek çıkmamıza engel oldu. Çılgınca bir hırsla yumruk yaptığı ellerini bize doğru savuruyordu. Bu işten o kadar da kolay sıyrılamazsınız. Yüzü kasılmıştı ve öfkeden çıldırmış bir halde sırıtıyor, anlaşılmaz bir takım sözler geveliyordu. Eğer Bay Bennett araya girmemiş olsaydı, odadan ancak dövüşe dövüşe çıkmamız gerekecekti. Bay Bennett, profesörüm diye haykırdı. Çok rica ederim, pozisyonunuzu düşünün. Üniversitede patlayacak skandalı düşünün. Bay Holmes tanınmış biridir. Ona böyle saygısızca davranamazsınız. Bizi evinde ağırlayan şahıs, somurtarak kapının önünde çekildi. Evden çıkıp kendimizi ağaçlarla çevrili araba yolunun dinginliğinde bulduğumuzda rahatladık. Epizot Holmes'un çok hoşuna gitmiş gibiydi. Bilim adamı arkadaşımızın sinirleri nedense kontrolden çıkmış. Davetsiz misafirimizin incelikten biraz yoksun olduğunu kabul ediyorum. Ama yine de amacıma ulaştım. Profesörle yüz yüze görüşme fırsatımız oldu. Fakat olu şey değil Watson. Sanırım arkamızdan geliyor. Alçak herif hala bizi takip ediyor. Arkamızdan koşan birinin ayak seslerini işittik. Ancak araba yolun kıvrımından beliren kişinin korkunç profesör değil, asistanı olduğunu anladığımda derin bir nefes aldım. Bize yetiştiğinde soluk soluğa kalmıştı. Çok üzgünüm Bay Holmes. Sizden özür dilemek istedim. Sevgili beyefendi, buna hiç gerek yok. Bu tip şeyler mesleki deneyimlerimin parçasıdır. Profesörün bu kadar saldırganlaştığını ilk defa gördüm. Ve gittikçe daha tehlikeli oluyor. Kızının ve benim neden böylesine tedirgin olduğumuzu şimdi anlayabiliyorsunuz, değil mi? İşin tuhafı, zihni çok sağlıklı. Aşırı sağlıklı. Yanıldığım noktada bu oldu. Hafızasının düşündüğümden çok daha kuvvetli olduğu belli. Bu arada gitmeden önce Bayan Prosper'in odasının penceresini görebilir miyiz? Bay Bennett'la birlikte çalıların arasında ilerleyip evin yan cephesini görebileceğimiz bir yere geldik. İşte orada, soldan ikinci pencere. Vay canına. Ulaşmak imkansız gibi görünüyor. Ancak fark ettiyseniz aşağıda sarmaşık ve yukarıda ayağınızı koyabileceğiniz bir su borusu var. Tırmanmayı aklımdan bile geçiremem. Doğrudur. Normal bir insanın göze alamayacağı kadar tehlikeli bir macera. Size söylemek istediğim bir şey daha vardı Bay Holmes. Profesörün yazıştığı Londra'daki adamın adresini buldum. Sanırım profesör bu sabah ona bir mektup yazmış. Adresi kurutma kağıdından aldım. Aslında güvenilir bir sekreter için utanç verici bir durum. Fakat başka ne yapabilirdim ki? Holmes kağıda göz attıktan sonra cebine koydu. Durak. Tuhaf bir isim. Sanırım Slavca. Ve zincirin önemli bir halkası. Bugün öğleden sonra Londra'ya dönüyoruz Bay Bennett. Comfort'ta kalmanın faydası olacağını düşünmüyorum. Profesörü tutuklayamayız çünkü suç işlemedi. Özgürlüğünü de kısıtlayamayız çünkü deli olduğu kanıtlanamaz. Şu an için yasal herhangi bir eylemde bulunmak mümkün değil. Peki o zaman söyler misiniz ne yapacağız? Biraz sabır Bay Bennett. Kısa süre içerisinde yeni gelişmelere tanık olacağız. Tahminlerimde yanılmıyorsam gelecek salı bir krizin başlangıcı olabilir. O gün kesinlikle Comfort'ta olacağız. Bu süre zarfında genel durumun hiç de hoş olmayacağı elbette inkar edilemez. Bayan Presbury ziyaretini uzatabilirse. İşin o tarafını bana bırakın. O zaman tehlike geçene kadar babasının uzağında olmasını sağlayın. Bırakın profesör dilediği gibi davransın. Dediklerine itiraz etmeyin. Keyfi yerinde olduğu sürece sorun yok demektir. Bennett şaşkınlık içinde, ''Orada!'' diye fısıldadı. Dalların arasından baktığımızda uzun boylu profesörün hol kapısından dışarı çıkıp etrafına baktığını gördük. Vücudu öneyik şekilde duruyordu. Ellerini öne doğru sarkıtmıştı ve başını bir sağa bir sola çeviriyordu. Sekreter el işaretiyle bizimle vedalaştıktan sonra ağaçların arasından gözden kayboldu. İşverenin yanına gittiğini, ikisinin birlikte eve girdiğini gördük. Heyecanlı, hararetli bir konuşmaya dalmış gibiydiler. Otele doğru yürürken Holmes, sanırım yaşlı beyefendi ikiyle ikiyi yan yana koydu ve görüştüğümüz bu kısacık süre esnasında dikkati çekecek derecede parlak ve mantıksal bir zekası olduğunu fark ettim. Şüphesiz patlamaya hazır bir zeka fakat duruma onun açısından bakıldığında peşine dedektifler takılmışsa ve bunu yapanın aileden biri olduğundan şüpheleniyorsa patlamakta pek de haksız sayılmaz. Arkadaşımız Bennett'ın çok yakında hiç de hoş sayılmayacak bir dönemden geçeceğini tahmin ediyorum. Holmes yolumuzun üstündeki bir postane önünde durup telgraf çekti. Cevabı akşam aldık. Holmes okuduktan sonra telgrafı bana doğru fırlattı. Ticaret caddesine gittim ve Dorak'ı gördüm. Bohemyalı, nazik, yaşlıca bir bey. Büyük bir dükkan işletiyor. Mercer. Holmes, Mercer senin döneminden bu yana sahnede dedi. Rutin işlere bakar, ufak rollerin oyuncusudur. Profesörümüzün gizlice yazıştığı adam hakkında bilgi toplamamız gerekiyordu. Adamın Bohemyalı olması, profesörün Prag ziyaretiyle örtüşüyor. Şükürler olsun ki en sonunda bir şey diğerleriyle örtüştü. Birbirleriyle bağlantısız, uzun bir açıklanamayan olaylar serisiyle karşı karşıya kalmış gibiyiz. Örneğin kızgın bir kurt köpeği ve Bohemia ziyareti arasında ya da bu ikisiyle gece yarısı koridorda emekleyen bir adam arasında ne tür bir bağlantı olabilir? Olayların tarihlerine gelince onlar da esrar perdesinin en kalını. Holmes gülümseyerek ellerini ovuşturdu. Ancak otelin eski oturma odasında oturuyorduk. Ortadaki masada Holmes'un bahsettiği o ünlü bir şişe vintage şarabı duruyordu. Holmes parmak uçlarını birleştirdi. Bir sınıf dolusu öğrenciye hitap ediyormuş gibi. Öncelikle tarihleri ele alalım, dedi. Bu zeki genç adamın ajandası problemin 2 Temmuz'da başladığını ve o tarihten itibaren hatırlayabildiğim kadarıyla sadece bir istisna dışında 9 gün arayla yenilendiğini gösteriyor. Nitekim son patlamanın yaşandığı Cuma günü Eylül'ün 3'üydü. Bu tarih bir önceki kriz günü olan 26 Ağustos gibi seriye uyuyor. Tesadüfün ötesinde bir şey. Kabul etmek zorunda kaldım. O zaman profesörün 9 günde bir geçici fakat çok zararlı etkileri olan güçlü bir ilaç aldığı yönünde geçici bir teori oluşturalım. Bu ilaç doğuştan saldırgan bir mizacı olan profesörü daha da salgınlaştırıyor. İlacı almayı Prag'dayken öğrendi ve şimdi Londra'daki Bohemyalı bir satıcı vasıtasıyla temin ediyor. Kurgulama mükemmel işliyor Watson. Fakat ya köpek, ya penceredeki yüz, ya koridorda sürünen adam? Yavaşla Watson, biz sadece bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki salı gününe kadar yeni bir takım gelişmeler olacağını sanmıyorum. Salı gününe kadar arkadaşımız Bennett'le iletişimi koparmamak ve bu büyüleyici kasabanın güzelliklerinin tadını çıkarmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Sabah Bay Bennett uğrayıp son gelişmeleri aktardı. Holmes'un tahmin ettiği gibi epey sıkıntılı bir gün geçirmişti. Sekreterini ziyaretimizin sorumlusu olmakla açık açık suçlamış, fakat onunla hep sert ve kaba ifadeler kullanarak konuşmuştu. Çok içerlediği her halinden belliydi. Yine de bu sabah normale dönmüş, kalabalık bir sınıfa her zamanki muhteşem konferanslarından birini vermişti. Tuhaflaşma nöbetlerini saymazsak aslında eskiye kıyasla daha enerjik ve hayat dolu, zekası da her zamankinden daha parlak. Fakat artık tanıdığımız adam değil. Holmes en azından bir hafta boyunca korkulacak bir durum olduğunu sanmıyorum dedi. Ben meşgul bir adamım ve Doktor Watson'ın da ilgilenmesi gereken hastalar var. Gelecek salı burada bu saatte buluşalım. O gün sizden ayrılırken sıkıntılarımıza son verebileceğimizi ya da işte iyisi bir açıklama getirebileceğimizi düşünüyorum. Bu süre içinde neler olup bittiğini bize yazın. Sonraki birkaç gün arkadaşımı görmedim. Fakat pazartesi akşamı Holmes'tan bir not geldi. Ertesi gün istasyonda buluşmamızı istiyordu. Frankfurt'a doğru yol alırken her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Profesörün evinin huzuru bozulmamıştı. Davranışları son derece normaldi. O akşam Chequers'taki odalarımızda bizi ziyaret eden Bay Bennett de bu durumu teyit etti. Bugün Londra'daki adamdan pulun altında çarpı işareti olduğu için dokunmamam gereken bir mektup ve küçük bir paket aldı. Bunun dışında bir şey olmadı. Holmes sert bir tonda, "Bu da bize yeter," dedi. "Şimdi Bay Bennett, sanırım bu gece bir sonuca varabileceğiz. Tümden gelimlerim doğruysa meseleyi çözüme kavuşturabiliriz. Bunun için profesörü gözetim altında tutmamız gerekiyor. Uyumamanızı ve tetikte olmanızı tavsiye ediyorum. Kapınızın önünden geçtiğini duyarsanız engel olmayın. Elinizden geldiğince sezdirmeden takip edin. Doktor Watson ve ben yakınlarda olacağız. Bu arada bahsettiğiniz o küçük kutunun anahtarı nerede? Saatin zincirine asılı. Sanırım araştırmalarınızın odaklanması gereken yer bu kutu. En kötü ihtimalle kilidi kırmak o kadar da zor olmasa gerek. Civarda güçlü kuvvetli biri daha var mı? Arabacı McPhail var. Nerede uyuyor? Ahırların üstündeki katta. Ona ihtiyacımız olabilir. Olayların nasıl gelişeceğini görene kadar hiçbir şey yapamayız. Şimdilik hoşça kalın. Şimdilik diyorum çünkü sabah olmadan tekrar karşılaşacağımızı düşünüyorum. Profesörün evinin hol kapısının tam karşısındaki çalıların arasında gizlendiğimizde vakit neredeyse gece yarısıydı. Güzel bir geceydi fakat serindi ve biz kalın paltolarımızın içinde gayet rahattık. Hafif bir rüzgar vardı. Zaman zaman yarımayı gölgeleyen bulutlar hızla ilerliyordu. Bizi buraya sürükleyen beklenti ve heyecan ve arkadaşımız zihnimizi kurcalayıp duran tuhaf olaylar dizisinin büyük ihtimalle sonuna gelmiş olduğumuza dair beslediği inanç olmasaydı, nöbetimiz kederli bir gece ibadetine benzeyebilirdi. Eğer 9 günlük devre doğruysa, o zaman bu gece profesyonelin en kötü haline tanık olacağız demektir. Bu garip semptomların Prag ziyaretinden sonra başlaması, muhtemelen Prag'daki birini temsil eden Londra'daki Bohemyalı bir satıcıyla gizlice yazışması ve bugün ondan postayla bir paket alması, bütün bunlar tek bir yöne işaret ediyor. Ne kullandığı ve neden kullandığı hala bilgi alanımızın dışında. Fakat bu şey her neyse, Prag'dan geldiği gayet açık. İlacı 9 günlük sistemi düzenleyen, belirli talimatlara göre alıyor. Zaten dikkatimi çeken ilk nokta bu oldu. Fakat semptomları gerçekten sıra dışı. Profesörün parmak eklemlerini fark ettin mi? Fark etmediğimi itiraf ettim. Kalın ve nasırlı. Bu da benim için epey yeni bir şey. Daima öncelere bak, Watson. Sonra kol manşetlerine, pantolon dizlerine ve botlara. Sadece ileri aşama olarak açıklanabilecek, gerçekten de çok tuhaf eklemler gözlemlendiği yer. Holmes birdenbire durarak eliyle alnına vurdu. Ah Watson, Watson nasıl bu kadar aptal olabildim? İnanması zor ancak doğru olmalı. Her şey tek bir yöne işaret ediyor. Gerçekler arasındaki bağlantıyı nasıl kaçırdım? O parmak eklemleri. Nasıl oldu da eklemleri göz ardı ettim? Ve köpek. Ve sarmaşık. Hayallerimin küçük çiftliğine girip kaybolma vaktim geldi. Bak Watson, işte orada. Profesörün dönüşümünü görme fırsatımız olacak. Hol kapısı yavaşça açılmıştı. Arka plandaki lambanın ışığında uzun boylu Profesör Presbury'nin silüetini gördük. Röptüşambır giymişti. Eşikte dik duruyordu. Son gördüğümüzde olduğu gibi kolları sarkıktı ve bedeni öne doğru eğikti. Araba yoluna çıktığımızda inanılmaz bir değişim geçirdi. Yere çöküp emekleme pozisyonuna geçti. Elleri ve ayakları üzerinde hareket etmeye başladı. Sanki enerji ve canlılıkla dolup taşıyormuş gibi arada bir sıçrıyordu. Evin ön cephesi boyunca gitti. Ardından köşeye dönüp gözden kaybolurken Bennett hol kapısında belirdi ve sessizce profesörü takip etti. Holmes, gel Watson, gel diye bağırdı. Evin diğer tarafını görebileceğimiz bir noktaya varıncaya dek çalıların içinde usulca ilerledik. Evin bu kısmının yarım ayın ışığı vuruyordu. Profesörün sarmaşıklarla kaplı duvarın dibine çömelmiş olduğunu fark ettik. Birdenbire inanılmaz bir çeviklikte sarmaşa tırmanmaya başladı. Daldan dala atlıyor, ayağa kaymadan tutunacağı yeri iyi seçerek, görünüşe göre belirli bir amacı olmaksızın, yalnızca güçlerini sergilemenin verdiği coşkuyla oradan oraya tırmanıyordu. Yanlarında kanat gibi açılan röptüşambarıyla evinin köşesine yapışmış heybetli bir yarasa yandırıyordu. Ay ışığının aydınlattığı duvarın üstünde büyük bir kare şeklinde bir leke gibiydi. Sonra bu eğlenceden yoruldu ve daldan dala düşerek yere inip eskisi gibi çömeldi. Ahırlara doğru gitmeye başladı. Yine önceki gibi elleri ve ayakları üstünde ilerliyordu. Kurt köpeği şimdi dışarı çıkmıştı ve çıldırmış gibi havlıyordu. Sahibini gördüğünde daha da heyecanlandı. Zincirini zorluyor, sabırsızlık ve öfkeden titriyordu. Profesör bilinçli bir şekilde köpeğin erişemeyeceği bir noktada yere çömelip hayvana olabilecek her şekilde kışkırtmaya başladı. Araba yolundan aldığı avuç dolusu çakıl taşlarını köpeğin yüzüne atıyor, eline geçirdiği bir sopayla köpeği dürtüyor, hayvanın açık ağzının birkaç inç uzağında ellerini şaklatıyor ve şimdiden kontrolden çıkmış öfkesini artırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çabalıyordu. Bütün maceralarımız içinde önünde kıyametleri koparan öfkeden kudurmuş köpeği, yaratıcı ve iyi hesaplanmış bir acımasızlıkla daha da hırslandırmak için kışkırtan, kurbağa gibi yere çömelmiş bu vurdum duymaz ve yine de temkinli adamın sergilediğinden daha tuhaf bir görüntüyle karşılaştığını sanmıyorum. Ve ardından korkulan oldu. Zincir kırılmadı fakat kalın boyunlu Newfoundland cinsi köpek için yapılmış olan tasma kayarak çıktı. Düşen metalin takırdasını duyduk. Ardından köpeğin ve adamın birlikte yere yuvarlandığını gördük. Biri öfkeden uluyor, diğeri korkudan tuhaf, tiz bir sesle çığlık atıyordu. Profesörün yaptıklarının bedelini hayatıyla ödemesi an meselesiydi. Vahşileşen hayvan, azı dişlerini profesörün boğazına iyice geçirmişti. Yetişip köpeği ondan uzaklaştırdığımızda, profesörün bilincini kaybetmiş olduğunu gördük. Köpeğe yaklaşmakla kendi hayatımızda tehlikeye atmış olabilirdik. Fakat hayvan, Bennett'i görüp sesini duyunca birdenbire sakinleşti. Gürültü, uykulu ve afallamış olan arabacıyı, ahırların üstündeki odasından çıkarıp dışarı getirmişti. Başını sallayarak, doğrusu hiç şaşırmadım dedi. Profesörü daha önce de köpeğin yanında görmüştüm. Hayvanın eninde sonunda saldıracağını biliyordum. Köpek bağlandı. Profesörü odasına çıkardık. Tıp eğitimi almış Bennett'in de yardımıyla Profesör Presbury'nin yırtılmış boğazını ilk müdahaleyi yaptım. Keskin dişler şah damarının çok yakınından geçmişti. Kanaması ciddiydi. Yarım saat içinde durumu kontrol altına aldık. Morfin enjekte ettikten sonra derin bir uykuya daldı. Ve ancak o zaman birbirimize bakıp durum değerlendirmesi yapabildik. Bence yarayı iyi bir cerrahın görmesi gerekiyor dedim. Bennett, Tanrı aşkına böyle bir şey yapmayın diye haykırdı. Olanlara sadece biz tanık olduk ve sır saklamasını biliriz. Bu duvarların dışına taşarsa bir daha asla durdurulamaz. Profesör üniversitedeki pozisyonunu düşünün. Avrupa'da ününü düşünün. Kızının duygularını düşünün. Holmes, çok haklısınız dedi. Meseleyi gizli tutmanın ve dahası artık yardım edilebilecek durumda olduğumuzdan bu olayın tekrarlanmasını önlemenin mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Bay Bennet, lütfen saat zincirine takılı olan anahtarları alır mısınız? MacPhail, yaralı ile ilgilenir, gerektiğinde bize haber verir. Bakalım profesörün gizemli kutusunda neler bulacağız. Çok fazla olmasa da yeterince şey bulduk. Boş küçük bir şişe, neredeyse dolu olan bir başka küçük şişe, hipodermik şırınga, İngiliz olmayan biri tarafından yazılmış zor anlaşılan birkaç mektup. Zarflardaki işaretler, sekreterin rutinini bozan türden mektuplar olduklarını gösteriyordu. Hepsi ticaret caddesinden yollanmıştı ve A nokta durak imzasını taşıyordu. Bunlar Profesör Presbury'ye yeni bir şişenin yollandığını belirten faturalar ya da paranın alındığını bildiren makbuzlardı. Eğitimli birinin yazdığı, üzerinde Prag posta işareti ve Avusturya pulu olan başka bir zarf daha vardı. Holmes zarfı açarken haykırdı. İşte materyalimiz. Saygıdeğer meslektaşım, bizi ziyaretinizle onurlandırdığınızdan beri sorunuza bir çözüm yolu arıyorum. İçinde bulunduğumuz koşullarda tedavi gerektiren özel bir takım sebepler olmasına rağmen çalışmalarımdan elde ettiğim sonuçlar, ilacın bir takım tehlikeleri de beraberinde getirdiğini gösterdiği için tedbirli olmanızı tavsiye etmek durumundayım. Antropoid serumu iyi olabilirdi. Size daha önce açıkladığım gibi kolaylıkla bulunabilen bir maymun türü olduğundan siyah yüzlü langur kullandım. Langur elleri ve ayakları üstünde yürür ve ağaçlara tırmanır. Antropoid dik yürür. Her açıdan insana daha yakındır. Sürecin diğer tarafından vaktinden önce fark edilmesini önlemek için olası her türlü tedbiri almanızı rica ediyorum. İngiltere'de bir müşterim daha var ve Dorak ikiniz için de temsilcimdir. Haftalık raporlar yollamanız zorunludur. Saygılarımla. H.Lowenstein. Lowenstein. Bu isim gizli bir takım metotlar kullanarak hücre yenilenmesi ve hayat iksirinin sırrı üzerinde çalışmalar yapan tanınmamış bir bilim adamından bahseden bir gazete haberini hatırlattı. Praglı Lowenstein. Kaynağını açıklamadığı için tıp biliminin yasakladığı olağanüstü güç veren serumun fikir babası Lowenstein. Hatırladıklarımı birkaç kelimeyle özetledim. Bennett raftan bir zooloji kitapçığını alıp okumaya başladı. Langur, Himalaya bayırlarının muhteşem siyah yüzlü maymunu. Tırmanan maymunların en büyüğü ve insana çok benzeyeni. Bildiklerimize pek çok ayrıntı eklendi. Sayenizde kötülüğün izini kaynağına kadar sürdük Bay Holmes. Gerçek kaynak şüphesiz aceleci profesörümüze, amacına sadece kendisini genç bir adama dönüştürerek ulaşabileceği fikrini veren zamansız aşk hikayesinde yatıyor. Doğanın tepesine çıkmak isteyen dibini boylar. En üstün niteliklere sahip biri bile kaderin doğru yolundan saptığında gerisini geri hayvana dönebilir. Holmes elinde tuttuğu şişenin içindeki berrak sıvıya bakarak düşünceleri dağılmış bir vaziyette bir süre öylece oturdu. Bu adamı yazıp kendisini dağıttığı zehirden cezai olarak sorumlu tuttuğumu söyledikten sonra sıkıntımız bitecek. Fakat tekrarlanmayacak anlamına gelmez. Yetkili kişiler belki günün birinde daha kalıcı bir çözüm yolu bulur. Burada bir tehlike var. İnsanlık için gerçek bir tehlike. Watson, maddeci, şehvetli ve dünya zevkine düşkün olanların tümünün değersiz yaşamlarını uzattığını varsayalım. Manevi değerlere önem verenler, daha yüce olanı aramaktan vazgeçmeyecektir. Ve sonuçta en az nitelikte olan en uzun yaşayacaktır. Bu durumda zavallı dünyamız tam bir pislik yuvasına dönüşmüş olacaktır, öyle değil mi? Aniden hayalperest Holmes, yerinin sandalyesinden fırlayıp kalkan, eğilim adımı Holmes'a bıraktı. Sanırım söyleyecek başka şey yok Bay Bennett. Şimdi bütün tuhaflıklar genel plan içine kolayca yerleştirilebilir. Şüphesiz köpek sahibindeki değişimi sizden çok daha çabuk fark etti. Profesörün kokusundan anladı. Roy'un saldırdığı da, Roy'u kızdıran da profesörü değil, maymundu. Tırmanmak maymunların hoşuna gider. Sanırım profesör tesadüf eseri kendini kızının penceresinin önünde buldu. Londra'ya giden sabah trenine yetişebiliriz Watson. Trene binmeden önce Chicos'ta birer fincan çay içecek kadar vaktimiz de olur. Bu ayımda geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. Epizot E P I Z O T. Dorak D O R A K. Mercer M E R C E R. MacPhail M A C P H A I L. Lowenstein L O W E, N, S, T, E, I, N. Langur. L, A, N, G, U, R. Kitabın sonu 11 Mart 2016.